Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. İki Kafalara hoş geldiniz. Ben Ali Abaday, program partnerim Gülten Sarı ile birlikte bugün Netflix'in yeni yerli dizisi 50 metrekareyi konuşacağız. Öncelikle Gülten hoş geldin. Nasılsın?
Merhaba Ali, iyiyim. Sen nasılsın? Kar yağıyor burada. Almanya'da kar pek tutmaz, yağar ertesi güne kalmaz. Ama ikidir tutuyor. Bu açıdan minik sevinçler anlamında keyifli. Sende durumlar nasıl?
Finlandiya kar burada yağdı mı 2-3 ay kalkmaz yerden. Biz hala bembeyaz bir durumdayız.
Peki kar kürüyemekten bel fıtığı olma hikayeleri var mı?
Yok çünkü yani kendi evinin önünü insanlar kürüyorsa kürüyor. Onun dışında belediyeler, vergilerin yüksek olmasının iyi yanlarından biri ve belediyenin her türlü hizmeti sana sağlaması. Burada da yollar sürekli açılıyor, kaldırımlar sürekli açılıyor, tuzlanıyor. Hani o konuda iyi çalışıyor belediyeler. Ben hızlıca diziye geçmek istiyorum izninle.
Tabii hadi şimdi, başlayalım.
Evet şimdi şöyle bir şey var. Ben bu dizinin ilk haberi geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Çünkü senarist Burak Aksak, yönetmen kuzeni Selçuk Aydemir. Şimdi ben Selçuk Aydemir'le yıllar önce röportaj da yapmıştım. O zaman Hürriyet Daily News'ta çalışıyordum. Hani çok matrak bir kafası olduğunu, hayat hikayesinde çok matrak olduğunu biliyorum. Burak Aksak da kuzeni, onu da Leyla ile Mecnun dizisinden tanıyordum. Şimdi bu dizi hani nasıl bir şey olacak falan merak ediyordum, fakat iki kuzenin bir araya gelmesi, ikisinin de hani komedi anlamındaki hani bakış açılarını da seviyordum. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi Burak Aksak hani hep şey eleştiriler de 50 metrekareye o noktada. Sanki bir Leyla ile Mecnun yakalamaya çalışıyor havası var bir tarafta. Şimdi diziye baktığımızda işte geçmişini tam hatırlamayan, çocukken biri tarafından evlat edinilmiş gibi bir durumdaki gölgeyi, yani Adem sonra adını alan bir karakteri görüyoruz. İşte onu Servet adında bir iş adamı yanına almış, kollamış, yetiştirmiş. Onun bir nevi tetikçisi, gölge. Ondan sonra fakat ailesine dair bir fotoğraf var. Ne olduğunu hatırlamıyor. Sürekli ailesini arıyor. Ve ondan sonra da işte olaylar gelişiyor. Hani ailesini bulmaya çalışan gölge, işte onun iş adamı koruması Servet. Şimdi bu noktaya kadar kısa özet bu. Bu noktadan sonra spoilerlı bölümü gelecek. Clubhouse'daki kimi dinleyicilerimiz de bizim spoiler vermemizden dolayı şikayetçiler de. Ama bir daha söylüyoruz, bu noktadan sonrası spoilerlı.
Evet. Şimdi
ne oluyor? İşte gölge bir anne babasını tanıdığını iddia eden biriyle buluşuyor. O da diyor ki Servet'i bana verirsen işte dosyayı vereceğim. Servet de bunu öğreniyor. Adamı öldürüyor. İşte adam ölünce gölge onun yerine geçiyor. Onun da babası bu esas dizinin geçtiği mahallenin terzisiymiş. Ondan sonra onun oğluymuş gibi mahalleye gidip işte terzi dükkanına giriyor. Ama bir taraftan da işte hem o Servet'in yaptığı işleri engellemeye ya da işte Servet'le hesabını görmeye, bir taraftan da yavaş yavaş mahalleye ısınmaya başlıyor. Çünkü ilk etapta hani mahalleden her gün gideceğim havasında, ki bu dizilerde klasiktir, her gün gideceğim dersin ve sonunda oraya bağlanırsın. Ondan sonra şimdi hikaye bu, bölümler geçtikçe de biz zaten gölge ya da artık kendine yeni aldığı ismiyle Adem'in şeyini görüyoruz. Bu arada Adem de çok önemli, yani o ilk insan gibi. Evet. Değişimini de bölüm bölüm izledik.
Evet. İstersen birazcık kötü adamlara bir bakalım. Ben bak, doğrusu kötü adamlarla ilgili hayal kırıklığına uğradım. İzlediğimde bu nasıl kötü adam, nasıl bu kadar kötü karakterize edebilirler diye doğrusu birazcık mutsuz oldum. Çünkü benim imajım imgelemde evet kötü adamlar gerçekten kötüdür ve kötülükte de başarılıdırlar. Yalnız bu iki kötü adam da hem Servet hem de Mümtaz mıydı? Sonra Servet Mümtaz'ı öldürüyor. Bu iki kötü adam birbirine düşüyor. Silah alacak verecek meselesi yüzünden. Tabii arada Servet de onları birbirine karşı kışkırtıyor vesaire, ama ikisi de yetersiz, kapasitesiz, çapsız, insan kaçakçılığına bulaşmış, küçük işlerle uğraşan, hani o adi burjuva dediğimiz kötü burjuva, kötü kötü adamlar, beceriksiz kötü adamlar şeklinde tasvir ediyor. Bu anlamda büyük bir boşluk hissettim ben. Yani burada Adem karakterine, gölgeye güçlü bir imaj verilmeye çalışılırken ne yazık ki esas gölgede kalan Adem'in kendisi değil, aksine bu iki kötü adam. Yani ben dizide gerçek anlamda dirayetli, güçlü, o hep görmeye alıştığımız kötü adamları göremedim. Bu açıdan orada ilk boşluğu orada hissettim ben dizide. Ardından işte mahalleye geliyor. Bir mahalle havası yaratılmaya çalışmış. Ben birazcık böyle canım ailem esintisi verilmeye çalışıldığını hissettim ama orada da şöyle bir açmaz var. Evet, Cengiz Bozkurt bu konuda çok iyi. Yani ters köşe esprileri, işte insanı böyle kimi yerlerde afallatan absürt mizah anlayışıyla her zaman izlemesi keyifli bir oyuncu, aktör zaten. Ama yan karakterler, onunla birlikte gördüğümüz karakterler de ne yazık ki yeterli değil. Özellikle o bacağı sakat kalan futbolcu rolündeki karaktere... Yani o karakterin tasvir edilişi, resmedilişi de bir hayal kırıklığı. Sürekli biz onun işte mahalleliye, kendine, sevgilisine dair öfkesini, hayal kırıklıklarını ve bunu ifade ederken ki basma kalıp düşüncelerini duyuyor. Sonunda da zaten gidiyor babasını öldürüyor. Niye? Çünkü işte amatör bir oyuncu. Bu arada mahalleyi de biraz tasvir edelim. Uyuşturucunun satıldığı, her türlü kötülüğün, hırsızlığın döndüğü İstanbul'un arka sokaklarından, işte kentsel dönüşümün kapısına dayandığı mahallelerden bir tanesi. Dediğim gibi yani orada da bir eksiklik, böyle samimi bir mahalle havası verilmeye çalışılmış ama orada da bir başarısızlık var. Ben bu iki konuda büyük bir boşluk hissettim diziyle ilgili. Her ne kadar oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalışsalar da ne yazık ki bana yeterli gelmedi. Biraz Yakup karakterine de ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde ısınabildim. Hani şu mahallenin hafiften yakışıklı hırsızı diyebilirim. Her şeyi çalıyor.
Bir kalp çalamıyor.
Doğru, çok doğru. Kalp çalamıyor. O kalbi de zaten gölge çalıyor mahalleye geldiği andan itibaren. Tabii baş karakter olmasının verdiği bir güçle o kalbi de çalıyor güzel kızımızın kalbini ama yani böyle şimdilik. Bakalım sen ne diyeceksin?
Ya bak, ben kötü karakterde uzun bir zaman sonra Kürşat Alnı açığı gördüm. Yani ben sonradan oynadığı dizilere baktım ama hani ben onu Sıcak Saatler'de hatırlarım. Ondan önce Deli Yürek'te hatırlarım. Hani
Yılan Hikayesi'nde de o mu vardı?
Yılan Hikayesi'nde o yoktu.
Yok muydu? Peki tamam. Sıcak Saatler'de vardı.
Evet. O Deli Yürek'te vardı. Şimdi onun şeyi de biliyorum. Babadan tiyatrocu o. Ve geçmişte kendisinin röportajlarını da dinlemiştim. Kötü karakterleri seviyor. Çünkü kötü karakterlerin daha bir derinliği vardır diyor. Kötü karakterlere daha fazla katman verebilirsiniz diyor. Burada şimdi onun oyunculuğunda gördüm. Nasıl gördüm? İşte adamın geçmişiyle hesaplaşması, işte gölgeyi oğlu yerine koyması, onun ölüm emrini vermiş olsa da bir taraftan üzülmesi, işte o psikoloğuna gölgeniz işte olmaz, nasıl karanlık, sonra giderek gölgemi özlüyorum, işte kaygı duyuyorum ha. İşte ona ilk etapta vur beni dendiğinde vuramaması ama sonrasında o avukatla konuşunca bir değişimi, hani o oyunculuk, değişim ve yaşadığı psikolojik durumları anlatması nedeniyle ben oradaki oyunculuğu ve o tasviri sevdim. Kötü adam mı? Saf bir kötü değil. Kötü olmaya çalışan, orta ama büyümeye çalışan bir hani kötü anlamda iş adamı. Hani daha yasa dışı yollarda giderek arttırmaya çalışıyor payını. İşte ilk silah nakliyesi, hiç insan kaçakçılığı yapmamış, daha orta ölçekte. Hani onu görüyoruz. Daha büyümeye çalışıyor ama bir de şu var, hani içi de o kadar hani daha bu şeyleri kaldıracak durumda değil. Çünkü ne diyor? Kaygı bozukluğu yaşıyorum, görüyorum falan. O hikayeler aynı. Şimdi bir tarafta bir polisiye hikaye var. Nedir? İşte gölge diye bir adam var. Hani böyle dövüşmeyi de biliyor. Birilerini de çekip vuruyor. İşkence de yapıyor. İşte bir silahlar var. Türkiye'ye sokulmuş, satılmak istenen. Bunları almış bir iş adamı var. İşte büyümeye çalışıyor. Başka bir adam, iş adamı, insan kaçakçılığı da yapıyor. Senin harcın değil, senin boyutun değil, onları bana diyor. Yani böyle bir polisi etapta geçiyor işte, sahte kimlikler yapılıyor, şu bu. Sonra bu iş bir anda mahalleye dönüyor.
Evet.
Yani mahalleye gidiyorsun, muhtar, hani adı da muhtar zaten, hani diyor ya, üç kuşaktır muhtarız, adımı muhtar koymuşlar. Şimdi muhtar karakteri direkt, hani Leyla ile Mecnun benzetmesini çok yapmak istemiyorum ama oradaki gibi bir, böyle sanki zaman içinde dondurulmuş bir karakter. Günümüzde hiç alakası yok. İşte mahalleyi de o sırtlıyor zaten. Diyor ya, son hani beton, hani sütun biziz, son sütunlar. Ama bir şeyi var. Öbür taraftan mahalleye bakıyorsun. Orada şeyi görüyorsun. Mesela mahalle hikayelerinde, özellikle bu bizim Babam ve Oğlum filminde çok net gördüğümüz, hani küçük şehre sıkışmak ya da küçük şehirden büyük şehre gitmek, maceralar yaşayıp geri dönmek hikayesi. İşte orada küçük mahalle, küçük mahalle insanı büyüyemiyor veya işte o muhtarın kızı gibi gidip dönmüş. Fakat şey tarafı var, yani orada mesela o aksayan çocuğun veya diğer hırsın, hani küçük mahallede kalmış. Bir fırsat yakaladıysa da bunu değerlendirememiş. İşte o kaçırdığı fırsata yanıyor, hayatının ziyan olmasına yanıyor. Bu hikayeler, ama bu hikayeler işte gölgenin kendi geçmişini araması, mafya uyuşmuyor, aynı potada erimiyor. Yani yıllar önce bir Demet Tiyatro'da sevgili Mükremin Çıtır'ın, Mükremin abinin bir lafı vardı. Rakıdan sonra yoğurtlu baklavayı denemeseydik her şey iyiydi, orada bozulduk biz gibi. Yani bir taraftan biri seçilseymiş, onun üzerine gidilseymiş, yani mahalle hikayesine girilmemek ya da mahalle hikayesine girilecekse de esas mahalle hikayesinden gitmek daha iyi olabilirmiş. Fakat ikisi aynı potada erimemiş. Bana göre öyle geliyor. Yani
Evet. Burada şey var, bunu ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü dizi başlarken bize büyük bir imaj çiziyor. Nedir o? İşte bir kötü iş insanı var. Onun yarattığı bir karakter var, gölge. O her yere eli kolu uzanan suç dünyasının önemli figürlerinden bir tanesi. Çünkü gölge de kendisini öyle görüyor. Yani büyük oynuyor. Günlük tabirle kullandığımızda kendisini öyle küçük, sıradan bir suçlu olarak görmüyor. Tam böylesi büyük bir resimden mahalle, daracık o mahalle havasına geçilmesi, yani o gölge karakterini bir anda küçültüp 50 metrekareye sığdırmaları hakikaten bir boşluğa tekabül ediyor. Orada gölge bir ölçüde etkisini yitiriyor. Bir anda büyük suçluların peşinden koşan, büyük suç dünyasının büyük aktörüyken bir anda böyle işte torbacı öldüren, infaz eden, sonra onu kendi kazıp gömen, gayet lokal, yerel, böyle adi bir suçluya dönüştürüyor. Yani ve bu arada şey de kayboluyor. Geçmişiyle olan hesabını, ailesini bulma ya da ailesini kimin katlettiğini, ki sonra annesinin ölmediğini de biz bir şekilde öğreniyoruz son bölümde. Bu çizgi kayboluyor. Mesela Adil Terzi Adil kim? Neden bir şekilde Adem'le, yani oğlu olduğu işte mahalleli öyle biliyor, neden yolları kesişiyor? Neden o dükkana 50 metrekareye gidiyor? Oradaki sır ne? Henüz ikinci sezon gelince muhtemelen biz orayı göreceğiz, ama diğer taraftan şey de var. Mesela muhtar aslında o mahallenin, sen dedin ya, zaman içerisinde dondurulmuş. O küçük, dar, kalıplara sıkışmış, bir türlü büyük kente uyum sağlayamamış ve bir şekilde kentsel dönüşümün dayattığı, sıkıştırdığı o mahalleyi de simgeliyor aslında. Bir sembol. Muhtar orada mahalleyi sembolize eden de bir karakter. Bu açıdan önemli. Yanındaki yancısı diyelim, Talip. Yanar döner bir karakter. Oğlu da zaten ayağı aksayan ve sonra işte babasını, hayatını mahvetmekle suçlayıp öldüren bir karakter. Talip de öyle. Önce işte karşı çıkıyor kentsel dönüşümü, bir şekilde girip hayatlarını değiştirmesine, ama sonrasında tabii parayı görünce hemen tutum değişikliğine giren bir isim. Ben Yakup'a birazcık odaklanmak istiyorum. Yakup birazcık öngörülemez gibi bir karakter gibi tasvir edilmiş. Bu benim hoşuma gidiyor. Yani ben gölgeyi öngörebiliyorum. Muhtarı, hepsi köşeli karakterler bunlar. Ne yapacaklarını az çok tahmin edebiliyorum. Ama mesela Yakup'un dönüşümü hoşuma gitti. Neden? Çünkü o hakikaten mini yerelde adi bir hırsız, suçlu. Ama sonrasında gölgeyle birlikte o lig değiştiriyor. Gölge nasıl büyük resimden küçük resme transfer olup daha böyle dar alana hapsediliyorsa, Yakup da o lokallikten gölgeyle birlikte aslında terfi ediyor. Bu benim hoşuma gitti çünkü ben Yakup'u evet birilerinin bir dönem maşası adamı olsa da, birileri adına iş yapsa da gölgeyle birlikte birazcık daha bağımsızlaştığını ve kendi kimliğini yavaş yavaş bulma yolunda adımlar attığını düşünüyorum ki zaten gölgeyi öldürmeye çalışan kişiyi de öldüren isim yine Yakup oluyor. Tabii gölgenin de peşinde aslında Yakup. Niye peşinde? Çünkü gölgeye güvenmiyor. Tabii arada bir de kız meselesi var. İkisi de aynı güzel kadına aşık, öyle görünüyor. Diğer taraftan bu arada gölgenin peşine düşen o iri yarı sakallı kişiyi hatırladın mı? Hasan Survivor'da yarışmıştı.
Tamam da Hasan yalnız oğlu sadece Survivor değil. Ondan önce Anadolu Ateşi'nin ilk
Ah,
o önemli
evet.
dansçılarındandır. Ondan sonra Survivor'a gidiyor. Ondan sonra dizilerde yer alıyor.
Evet.
Ama ben mesela şeyi de severim. Civan karakterini, o aksiyen Civan'ı oynayan Özgür Emre Yıldırım. Şimdi onu ben ilk şeyde bu Arif ve 216'daydı. Ondan sonra şey dedim, ben bunu nereden işte tanıyorum? O dizileri falan sonradan hatırladım. Mesela iyi bir karakter canlandırmış. İşte şeyi, o aksaklığı ve onun o sakatlığını gizlemeye çalışması, işte o kamburlaşması ve ondan sonra o sürekli ezikliği. Evet, ama diğer taraftan mesela Tolga Tekin Mesut karakterini oynuyor. Onu şu an Akıncı dizisinde de izliyoruz. Hani o, mesela onun da şeyini görüyorsun. O avukatla karşılıklıyken mesela ona bir ilgi duyuyor. Ama hani dediğin gibi yerleri farklı. Sonra onların çay bahçesinde havuzun üzerini
O
gördün mü?
sahne çok iyi. O sahne çok iyi. Arabanın üzerinde ne yazıyordu? Hatırlayamadım şimdi. Havuzun
İşte
içindeki
havuzun
arabanın üzerinde.
üzerindeki gece
Evet.
kondu.
Gecekondu yazıyordu değil mi arabanın
Ya
üzerinde?
esasında hikayeler orada, yani o farklılıklar filan çok güzel konmuş. Ondan sonra işte caminin hocası var bir taraftan, hani o biraz daha böyle dini şeyleri, hani bir de şey mesela gölgenin işte camiye gidip günah çıkarmaya çalışması. Ondan
O
sonra
güzel bir
işte
sahneydi,
ya
evet.
espriler filan, ama ya dediğim gibi yani kimi oyunculukları iyi, işte kimi noktalarda rol çalmalar var. İşte yani Engin Öztürk de fena oynamamış, hani o gölgeden Adem'e geçişi, o lokalliğe geçişi. İşte Aybüke Pusat'ı görüyoruz, o işte yani başaramamış, dönmüş annesinin ölümü üzerine ve işte hani bir taraftan da dükkanı döndürmeye çalışıyor falan. Hani Cengiz Bozkurt zaten bilinen, hani o yine ona hep benzer roller gidiyor ama esasında o da iyi bir oyuncudur. ODTÜ'lüdür. Sonra da Ankara Tiyatrosu, ODTÜ bırakmış. Oradan İngiltere'ye gitmiş. Orada tiyatroculuk yapmış falan. Yani oyuncular iyi. Fakat dediğim gibi hikaye, farklı kanallardaki hikayeler aynı potada erimiyor. Ya yani ilk sezonu
Evet,
en azından,
evet.
belki öyle hani daha ileride başka bir noktaya götürecekler. Ama ilk şeyde erimemiş. Ondan sonra hikayedeki o gitmeyen, kimi noktalarda tıkanan veya nasıl söyleyeyim ya, uyuşmayan, çünkü geçişler, yani çok hızlı geçişten çok yavaşa düşemezsin, arada bir şey gerekir. Burada da işte o büyükten küçüğe geçişler, büyük dünyadan küçük dünyaya geçişler, o 50 metrekareye sıkıştırmaya çalışması bana çok olmuş gibi gelmiyor. Yani kimi espriler var, işte film klasik işte şey komedileri, durum komedileri veya işte belli alıştığımız hani bu yapıların komedileri var, ama bir taraf hani kara mizah da olmaya çalışıyor. Yani absürt komedi, kara mizah arası bir şey, ikisi birbiriyle uyuşmuyor. Yani absürt komedi yaparsın tamam, ama öbür taraftan da karşısına şeyi getiriyorsun, yani bir katili getiriyorsun, kara komediye bulaştırmaya çalışıyorsun. İşte o bir tane asiti öldürüyor, asidin işte meğersem hayalleri varmış hani filan, böyle bir hikayeler değişiyor kara komediye geçişle mahalle komedisi. O yüzden ben kısaca en son olarak şunu söyleyeceğim. İzlenir mi? Bu dönemde hani bir dizi izlemek için izlenir vakit varsa, ama yani pandemi dönemi olmasa veya Netflix'in iyi bir işi mi dense veya işte Netflix'in işte, bir başkadır gibi hani iyi ortaya koyduğu dizilerden biri mi? Çok diye. 9 kere Leyla kadar da değil. Hani sen beğendin, ben beğenmemiştim ama yani 9 kere Leyla gibi de değil ama bir başkadır gibi de değil. Leyla ile Mecnun hiç değil. İşte tutunamayanlar hiç değil. Yani izlemek isterseniz izlersiniz. Hani 3 bölümden sonra sıkılma ihtimaliniz var mı? Var. Götürmek isterseniz sonuna biraz zorlayabilirsiniz. Belli noktalarda açılıyor çünkü. 3. bölümden sonra kimi espriler, kimi olayla devam edeyim. Atlıya atlıya da gidilme ihtimali var. Orada hani seçenekler. Ama yani bir iş yapılmış. Buna saygı duymak lazım. Ha, benim görüşüm büyük bir beklentiyle gitmeyin ki hayal kırıklığınız büyük olmasın.
Ben ikinci sezon için belki bir sürpriz yapabilirler düşüncesindeyim. Çünkü ben de sana yakın düşünüyorum. Netflix'te ekstra harcayacak vaktiniz varsa izlenebilecek filmlerden. Bu arada aklıma şey geldi. Onur Ünlü'nün 2014'teki o itirazım var filmi. Çünkü cami meselesini, imam meselesini konuşunca benim bakış açımdan yapılmış en iyi belki din temalı ya da muhalif bir imamı anlatan müthiş bir filmdi. Hala hafızamın bir köşesinde canlıdır o film. Ara ara açar bazı sahneleri izlerim. Çünkü bir manifestodur oradaki
Ama orada da mesela
Selma
imamın geçmişini
testinin.
kimse bilmez. Hani niye kafasında işte platin var, işte onun geçmişinde askeriyeyle nasıl bir şey var, niye üstünü kapıyorlar. Hani oralar açık, ben hep devamı gelir diye beklemiştim o filmi bir
Evet, yani
taraftan.
hakikaten öyle. Serkan Keskin orada müthiş bir oyunculuk sergiliyor. Zaten ben onu Onur Ünlü'nün filmlerine çok yakıştırıyorum. Burada doğrusu bu filmde de mesela Muhtar'la birlikte Serkan Keskin'i izlemek isterdim gibi hissettim yani. Oraya bir şekilde Talib'in yerine onu yakıştırdım. Ama dediğim gibi ikinci sezona şöyle bir bekleyeceğim, göz atacağım, bir şans vereceğim. Eğer aynı çizgide o geçişleri yapamayan ve dar alanda kısa paslaşmalar tarzı ama bu anlamda da doyurucu olmayan bir üslupla ilerlerse bırakacağım. Şimdilik benim söyleyebileceklerim de diziyle ilgili bu kadar.
Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, iki kafadardaydınız. Bu bölümün de sonuna geldik. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olursanız sadece iki kafadar değil, Ahval'in diğer videolarını da izlersiniz. Ve hemen haberdar olursunuz yayına verildiğinde. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Twitter ve Facebook adreslerimize üye olursanız haberleri engelsiz okursunuz. Bültenimize üye olduğunuzda her sabah gündeme dair haberlerin olduğu bir mail alırsınız. Bunun dışında cep telefonunuz hangi marka ve model olursa olsun Ahval uygulamasını da indirdiğinizde haberlere yine engelsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, iyi günler.
Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.